Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Müsned-i Şihab 365. hadis. El harbu hudatun. Harp hiledir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, özel tabiriyle cevami'ul kelimdir. Ya da cevami'ul kelim sahibidir. Az konuşarak çok şey anlatmak demektir. Kısa ve özlü ifadelerle anlatacağını tam ve net anlatan bir peygamberin ümmetiyiz. Hamdolsun Allah'a. İşte onlardan biri. Gerçi böyle bir söz karşısında çabalıyor, anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz, açmaya çalışıyoruz ama önemli olan insanların o sözden anladığı miktar kadarıyla sorumlu olmalarıdır ilk etapta. Öyle ya, mesela bu söz savaşla ilgili bir sözdür. Hayatında savaşı görmeyen, hatta filmini bile seyretmeyen, savaş hatıraları dinlemeyen, savaş nedir bilmeyen bir adamın bu sözü anlama oranı ile ömrü savaş meydanlarında geçmiş, işi o olmuş, gece planını yapmış, gündüz uygulamış bir adamın bu sözden anladığı elbette farklı olacaktır. Harp hiledir. Hani bir başka söz vardı konuyla ilgili. İnsanların yalanlarının yalan olmadığı, yalanlarının suç olmadığı birkaç konu vardı bir hadis-i şerifte. Mesela kadın ve erkek, karı koca birbirini aldatmak için değil, geçim adına, zorlandığı için, işi güzellikle, tatlılıkla geçiştirmek için, hani çaresiz kalınca, ikili anlamlı sözler söyleyerek biraz da yalana başvurmuş olacaklardı ve bu yalan olmayacaktı ya. İşte onun bir benzeri de savaşta olacaktır. Savaşta Müslüman olacak birisi, gelip aleyhissalatü vesselama diyecek ki, ya Resulallah, ben Müslüman oldum. Karşı tarafın bundan haberi yok. Artık o tarafını belirlemiş, safını ayırmış, peygamber safında yer almış. Karşı taraf dediği Kureyş kafirleri. Onların bundan haberi yok ya Resulallah. Dolayısıyla ben bu konuda ne yapacaksam emrine amadeyim, huzurundayım ya Resulallah der. Aleyhissalatü vesselam, onun Müslümanlığını duyurmadan, sanki onlardanmış gibi, çünkü onlar öyle biliyorlar ya, konuyla ilgili bir görev verir. Gider o da, onların birbirlerine düşeceklerini, düştüklerini, kimilerinin kaçacağını, kimilerinin düşmana el vereceğini ya da ahde vefasız davranacaklarını haber verir. Birkaç açıdan sonra onlar birbirine düşüp dağılıp giderler. Öyle ya, el harbu hudatun. Harp hiledir çünkü. Söyleseydi mi, bakın ey kavmim, kardeşlerim, ey beni tanıyanlar, bugüne kadar ben sizin safınızda bir komutan konumundaydım. Ama iyi bilin ki artık ben Müslüman oldum. Karşı tarafın adamı olarak söylüyorum. Bakın siz birbirinize düşmeniz gerekir der mi, denir mi? Hayır. İşte öyle yapılmış. Ve aleyhissalatü vesselam buna böylece kural koymuştur. El harbu hudatun. Yani karşıdaki insanların kullandığı silahların bir çeşidinin de hile olduğunu, ama bunun Müslümanlar tarafından da kullanılabileceğini beyan eden bir özel söz, savaş. Peki biz bu savaşın hile oluşunu, tuzak oluşunu soğuk savaşta da kullansak mı? Bilmem. Ne demek, sıcak savaşa cesaret etmeyen insanlar hep soğuk savaşı kendilerine savaş alanı zannediyorlarsa, tüm kuralları orada yaşamaya kendi kendilerine hak sahibi iseler ben nasıl bilebilirim? Yani Müslüman, Allah'a kulluk esasını peygamberden öğrenir, o öğrendiği esaslar dahilinde Allah'a kul olmaya evet dedi mi, canını ortaya koymayı göze almalıdır. Yani savaşa elbette evet diyerek başlar. Müslümanlığının aslı esası budur. Sonra da onu yaşarken bazen sıcak bir ortamda savaşır, bazen soğuk savaş ortamlarında bulunur ama gerektiğinde elbette savaş hiledir prensibini kullanır. Peki Müslüman savaşmadan olmaz mı? Yani yeryüzünde savaşı ortadan kaldırma imkanı yok mu? Hayata hakim olsa insan tümüyle Allah'ın dediği gibi yaşamaya başlasa bütün insanlar savaş biter mi? Yani şeytan bitse, artık şeytanlık yapacak bir varlık kalmasa, iblis baştan ölse, iblis uçakları yok olsa, herkes Allah'a kulluk yapsa, herkes Müslüman, herkes Allah'ın dediği gibi hareket etse, yani sizin sözünüzü ben tercüme edebilir miyim acaba müsaadenizle? Yani cennette yaşasak orada savaş olacak mı? Hayır, cennette savaş yok elbette ama dünyada iblis vardır, iblisin uçakları vardır. Müslüman ve kafir birbiriyle ebediyen savaş halindedir. İşte ondan dolayı bu kural elbette geçerli olacaktır. Çünkü İslam diniyle yeni tanışan bir genç tanımıştım. Din adına, iman adına hiçbir şey görmeden, okumadan, duymadan, bilmeden büyümüş. Hatta öyle ki mesela akide kelimesini bile bilmez. Kur'an'ı ve sünneti öğrenmeye başladıktan sonra, zaman zaman sizin başka kitabınız yok mu, sadece Kur'an ve hadis mi dediği bile oluyordu. Ben evet diyordum. Yoruldum diyorsa, dinlen, tekrar başa dön, bir daha Kur'an oku ama yanında bir başka hadis kitabı, Buhari ile Kur'an, Müslim eşliğinde Kur'an, Nesai arkadaşlığında Kur'an ya da Tirmizi ile beraber Kur'an gibi. Bir ara dedi ki, şöyle altını çizeceğim bir meal bulsan bana, mevcutlar arkasını gösteriyor. Hayrola dedim, önemli ayetlerin altını çizeceksin galiba, haşa. Yok dedi, öyle diyeceğini tahmin ettim ama alışmışım, bir de öyle okusam. Okudu. Bir renkle. Sonra bir başka renk, sonra üçüncü renkle okuyacağında dedim ki ciddi oku, anladığını soracağım. Aslında bu onu sınamak değil, onun imtihanı değil, ben kendimi imtihana tabi tutmuştum. Acaba din, diyanet adına toplumdan, çevreden, sıradan, masadan, kitapçı dükkanında satılanlardan veya vaaz kürsüsünde anlatılanlardan başka, onlardan hiçbir şey almamış, etkilenmemiş bir insan, sadece Kur'an ama hadis eşliğinde, hadis ama Kur'an'la beraber okursa, acaba Kur'an'dan ne anlar derdine düşmüştüm. Okuyup bittikten sonra sordum, ne anladın, Kur'an ne anlatıyor diye. Yazsaydım, pişman oldum dediğim olaylardan biridir. Yazmadım ama birimleri aklımda. Dedi ki, bu Kur'an'ı Allah gönderiyor. Bu Kur'an'ı Allah bize gönderiyor. İçinde istekleri var, emir ve nehileri. Onların örnek şahıs olarak peygamber planında algılanmasını ve yaşanmasını emrediyor. Yani peygambere benzeyerek Kur'an'da anlatılanları yapacağız. Şimdiki ifademle söylersem, Kur'an'da anlatılan bir peygamber değil istenen belki ama peygamberde var olan bir Kur'an'ın yaşanması programı. İşte Kur'an'ın istediği bu, peygamberdeki Kur'an'ın uygulanması. Sonra, bütün bunları yaparsanız size cennet var diyor Allah Kur'an'da. Değilse, dedim, değilse deme dedi. Çünkü Cenab-ı Hak onu hemen söylemiyor, istemiyor. Ama eğer yapmazsanız cehennemde var diyor elbette. Peki başka dedim, tamam mı? Yok dedi, bir madde daha var. Ne o dedim. Dedi ki, bütün bunlara evet diyorsanız savaşı göze alın diyor Kur'an. Nasıl da bulmuş değil mi? Savaşsız mümkün mü? Canını ortaya koymazsan yaşayamazsın değil mi? Tarih boyunca da hep öyle olmamış mı? Evet öyle olacaktı. İşte o savaş ortamında harp hiledir. Tuzak kurabilirsin, öyle kullanabilirsin. Yok, ben yalan söylemeyeceğim, kafire karşı da söylemem. Ben buraya silahlarını yerleştirdin, namlularını çevirdin. Bir de bayrak dik bari, ben buradayım seni öldürmeye geldim diye. O ayrı, mübareze denilen karşıdan er dilemek biçimde bir savaş biçimi, orada da bizzat bir fiil ileye başvurabilirsiniz. Ama arkandan gelen kim, neden onlarla beraber geliyorsun diye adam arkaya bakmaya yeltenirse, icabına bakabilirsin. Bakmasın, harp iledir çünkü. Tekrar okuyoruz. El harbu kudatun. Harp iledir. 366. El hazmu su'uz zanni. Tedbir, kötü ihtimalleri göz önünde bulundurmak. Yani kötü ihtimaller olabileceğini düşünmek, onları unutmamak ve ona göre hareket etmektir. Öyle ya, öyle bir ihtimal yoksa, böyle bir düşünce yoksa, insan neden tedbirli davransın? Kilitte bir arıza söz konusu, bak bakalım demek, yeniden kitleyip kitlemediğini kontrol etmek, buna girer mi? Peki bir başka çeşidini söylesem, hani şimdi insanlar arabalarından indikten sonra şöyle yürüyüp gidiyorlar, sanki onların değilmiş gibi, o gidecekleri yere şevkle, iştiyakla, heyecanla yürüyüp gidiyorlar ama giderken ellerindeki o alete, otomatik anahtar diyorlar, basıverdiler mi ya bir ses, ya bir ışık dalgası, kapılar kilitlendi biliyorlar. Birisine takıldım arkadaşın, dedim dön de bak kapılara belli olmaz. Ama dedi, yani dedim sen insanların dinine güvenmezken eşyanın dinine daha çok güvendin galiba. Eşya sana korkma sen beni kitlemeye yönelik emir gönderdin mi ben isyan ve itiraz etmem mi dedi. Ondan dolayı mı bakmıyorsun dedim. Bu sefer kapılara değil yüzüme bakmaya başladı. Sen yine de bir kontrol et istersen diye içine kurt düşürdüm. O dönüp bakmak zorundaydı. Şöyle arabasının etrafını bir tavaf yaptı. Artık söz başka konuya geçecekti. Öyle ya, öyle bir hadis okumuştum. Öyle bir zaman gelecekmiş, o dönemde insanlar sabah kalkınca mallarını, mülklerini sabah bir tavaf edecekler, çepeçevre kuşatacaklar, dönecekler, bir seyredecekler, sanki içlerine bir daha sindireceklermiş. Hani ev yaptıranlar, hani dükkan, tezgah, pazar, çarşı ayarlayanlar, böyle yaptıklarını siz bilirsiniz zaten. Şöyle bir dönerler, bir hesap kitap kurarlar. Hadise ben yeniden dönüyorum. Söz başka yerlere dağıldı. El hazmu su'uzzan, tedbir, kötü ihtimalleri göz önünde bulundurmaktan kaynaklanır. Öyle ihtimaller vardır diye yapılır ama öyle değil mi? Söyleyin, hayatın hangi kademesinde kötü ihtimaller yoktur? Belki diyeceksiniz, namazda abdeste mi? Ya yalandan ya yanlıştan yapmışsan, ama o zaman vesvese boyutuna ulaşırsa, o zaman yok. Hatta mesela Allah kimsenin başına vermesin elbette, bir delikanlı, 25 yaşlarında bir genç, öyle bir vesvese vehim hastalığına tutulmuş da, elini yıkadıkça yıkıyor, abdeste geçemiyor, yüzünü yıkamaya çalışıyor, beceremiyor, olmaz dedim. Sen kötü ihtimaller ortadan baştan kaldır, bu işi ben bilir miyim? Allah'tan ki bana izin verdi, tamam dedi yetkilisin. Öyleyse abdest alacağında senin ilk şartın, besmeleden sonra su diyeceksin, açacaksın musluğu, geç karşısına şöyle iki adım, beni gördün mü bak ben de seni gördüm, birbirimize ihanet etmeyeceğiz. Ben şimdi abdest alacağım, sen bana karşı gelmeyeceksin ha, yıkamak istediğim yer yıkanmış olacak tamam mı diyeceksin. Bir kere yıkayacaksın ellerini, yüzünü, kollarını, ikinciye hayır asla yer yok. Ya kuru kaldıysa, kalsın sana ne, ben bunu senden iyi bilirim dedim. O ayrı vesvese o. Ama bir ihtimal, varsa eğer öyle bir ihtimal, ona dikkat edin. Hatta suizan dediğimiz kötü ihtimaller konusunda Hazreti Ali Efendimiz'den bir söz okumuştum. Eğer diyordu, hayata İslam'ın kuralları hakim değilse, İslam'ın hayata hakim olmadığı bir toplumsal ortamda yaşıyorsanız, asıl olan suizandır. Öyle ya, verirsin belki alamazsın. Ne olur ne olmaz dediğini dinleyeceksin ama yine de tedbir adına bir bölüm olsun dosyanın kenarında. Efendim ben dediysem tamam diyordu adam. Sattığı malın tapusunu verecekti. Güzel ama diyordu alacak kişi, kaç kişinin imzası gerekli? 4. Peki onlardan biri tapudan önce ölür, ve varislerine kalırsa, hatta varislerden biri de nüfusta görülüyor ama piyasada kayıpsa ne yapacaksın diyordu. Nitekim öyle de oluvermiş. Ağzını neden kötüye açtın dedim ben de arkadaşa. Doğru söyleseydin de sıkıntıya sen davetiye çıkartmasaydın. 367 El-hasebu el-malu vel-keramu et-takva. Saygınlık, hasep nesep, malla gerçekleşir. Ama şeref ve cömertlik ise o takva iledir. Yani bir adamın malı olabilir. Birileri onu sayar, onun karşısında eğilir, el pençe divan durur, onun emrine amadedir. O konuşunca dinleyebilirler. Çünkü onun bir saygınlığı vardır, yani malı vardır adamın. Bulunduğunuz şehirde siz de bilirsiniz böyle insanları. Hani var ya falan, o bir düğünde, dernekte, o bir ortamda, bir cenaze ortamında bile olsa, hoca olması mı? Hayır, hoca olması gerekmez zaten, adam zengin ya. Tamam, o bilir zaten. Onun bilmediği bir şey var mı size göre? Olur mu öyle şey? Adamın kafası çalışmasaydı nasıl da zengin olacaktı? Demek ki o hayat adına ne varsa bilir. Geçimsizliklerde o götürülürse mesele baştan çözülmüştür. Niye? Bilir adam. Otur yerine. Sen de geç bakalım kenara dedi mi? Tamam, öyle yapılmalıdır. Çünkü adam zengindir ve sözü dinlenilmelidir. Evet, ama insanın hani bir şerefi, özel bir konumu, İnsanların gönül tahtında yer etmesi anlamına özel bir durumu var ya, bunun sahibi olmak ancak takva ile mümkündür. Öyle ya, takva olmadan, yani Allah'ın huzurunda olma bilinciyle, cennete gitme yolunun tarifini Allah'tan öğrenmeden, ona ciddi sarılmadan, can baş üstüne demeden insanlar nasıl da özel bir şeref konumunda bulunsunlar ki? Mal mı? Ne fark eder ki? Peki bilirsiniz, tanırsınız, görmüşsünüzdür, nice mal mülk sahibi olup saygınlık ve itibar sahibi olanlar vardır da, sonunda adamın elinden malı mülkü gidiverince, kimse yüzüne bile bakmaz değil mi? Adam o zaman öyleydi, malı vardı. Kürkü vardı adamın, onun yemesi gerekiyordu ya. Değilse, o adamın ne itibar olsun malı olmayınca? Ama beriki, takva sahibidir ve şereflidir. El-hasebul mal vel-keramu't-takva. Bir başka açıdan tercümeyi şöyle söylesem diye aklıma geldi. Hasep ve saygınlık kişi için mal demektir. Yani tonlarca altının, depolarca ardiyeleri dolduran malın mülkün varmış. Tezgahların, imkanların, tarlaların, davarların ve sığırların varmış. Ne fark eder, bir saygınlığın olsun, bir itibarın olsun ya. Hani seni saysınlar, seni sevsinler ya, bu senin için mal anlamına gelmez mi? Senin de itibarın var demektir. Bir de kerem, yani ikram, Allah adına Allah'ın sana verdiklerini senin Müslümanlarla paylaşma duygun, bu da senin takvandan kaynaklanır. 368 El-hikmetu dâlletul mü'min haysuma vecedel mü'minu dâlletehu felyecma'ha ileyhi. Hikmet, mü'minin yitiğidir. Mü'min kaybını nerede bulursa alır, yani onu hemen alsın. Hikmet, Kur'an ve sünnet açıklama kitaplarında biraz daha derinlemesine araştırırsanız, sözlüklerde, lügat kitaplarında uzun uzadıya hakkında söz edilen bir kavram, hikmet. Allah hakimdir, hikmet sahibidir. Kur'an hakimdir, hikmet sahibidir. Peygamberimiz hakimdir. Lokman aleyhisselam hakimdir, kendisine hikmet verilmiştir. Hikmet nedir diye sorulunca nasıl tarif edeceğimi ben de bilemem çoğu zaman. Ama mesela Kur'an-ı Kerim'i okuyun baştan sona. Şu evinizde okunan zikir ve hikmetten sonra gibi bir tabir bulacaksınız. Hemen anladınız. Demek ki hikmet, peygamberin sözleri, peygamberin mesajı, peygamberin istekleri, emir ve nehileridir. Yani Allah-u Teala'nın kitap olarak gönderdiği kuralların peygamber diliyle ifadesi demektir hikmet. Yerli yerince koymak demektir. Ayetler vardır. Kitaptadır ayetler ama onu hayatın neresine yerleştireceğimiz bilgisini peygamberden alırız ki buna hikmet diyoruz. Bir başka ifadeyle. Allahu Teala Hazreti Adem'den bu yana kıyamete kadar yaşayacak bütün insanlar için onlara rıza ve gazap yollarını bildiren bilgiler göndermiştir. Buna vahiy diyoruz. Bu vahiy kendi başına, kendi kendine, onun hayata yansıması bilgisi olmadan algılanması zor. Ya da herkes heva ve hevesinden soyutlanacak, anne babasından duyduğunu unutacak, toplumsal baskılardan kurtulacak, kendi kendine salt bir kafayla, bomboş bir ruh haliyle, eskilerin tabiriyle hali yüz zihin haline gelecek, zihnini boşaltacak ve Kur'an anlayacak. Nasıl olacak öyle? Mesela hadi beraber anlayalım. Bırakın önceki bilgilerinizi, tümünü alın kenara ve Bismillahirrahmanirrahim okuyorum. Elem tera keyfe feala rabbuke bi ashabil fil. Peygambere sormayın. Peygamberle beraber yaşayanlardan bilgi almayın. Kur'an'ı Allah sana gönderdi olarak salt, boş bir kafayla yeniden okuyun. Hiç kimse yok bu konuda seni bilgilendiren, hiçbir şey duymadın. Tarihe müracaat etme, coğrafyayla ilgin olmasın, Ebrehe'yi duymadın, San'a'da bir mabet varmış, anlamadın, develer varmış, filler varmış, ordular varmış, Habeşistan'dan gelmiş adam, Kabe'yi yıkmaya gelmiş, bunları bilmiyorsun, sadece ayeti salt bir Arapçayla okuyorsun. Evet, çok güzel, okumaya devam edelim, peki ne anladınız? Görmedin mi Rabbin? Fille sohbet edenleri, fil ashabını, yani filcileri ne yaptı, öyle mi biraz, ne demek o? Ha fil diye bir kavim vardır belki, ya da fille arkadaşlar vardır, ya da filin arkadaşları vardır, ya da tarihte filler konuşuyor muymuş acaba mı? Hani siz, hani kimseden etkilenmeyecektiniz ya, olmaz değil mi öyle şey? İşte peygambere ihtiyaç budur benim bildiğim dinde. Yani... Kur'an peygamber şahsından nereye konulmuş, hayatın neresini nasıl düzenlemiş, peygamberdeki Kur'an ne yapmış? Bunu öğrenelim. İşte ona hikmet diyoruz. Kur'an var ama peygamberdeki Kur'an modeli. Peygamberimiz onu ne anlamış, nasıl anlamış, nereye koymuş? Mesela nikah var, ne anlama gelecektir? Ticaret var, ne demektir? Ad ve semut var, bundan ne çıkaracağız biz? Ya da kıyamet ya da ahiret. Hayatın neresini düzenleyecek? Biz hayatın hangi aşamasında? Firavun karşısında Musa aleyhisselamı, hangi aşamasında? Nemrut karşısında İbrahim aleyhisselamı örnek alacağız. Bütün bunlar hikmet demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bilgisidir. Yani sünnet demektir. Hadislerin tamamıdır aslında. Kur'an'ı anlama bilgisi demektir. İşte bu, yani peygamberin bize miras olarak bıraktığı, sahabeyle yaşadığı hayatın görüntüsü, fiilleri, kavilleri, takrirleri, yaptıkları, izin verdikleri, söyledikleri hepsi beraber hikmettir ve bu müminin asıl malıdır. Ama kendisininse yitirmiştir bazen. Babası çocuğuna vereceğinde düşürmüştür bazılarını. Camide dinlerken eve gidinceye kadar kaybolmuştur kimi cümleler. Bir önceki nesilden bir sonraki nesle intikal ederken, rüzgar çarpmış, fırtınaya uğramıştır, bazen yangın yanmıştır belki, hep iblis modelidir bu rüzgarlar, yangınlar ya da fırtınalar. Yani bir şeyler olmuş ve kaybolmuştur ama her şeye rağmen kitapların sayfasında, sayfaların satır aralarında, satırın bizzat kendisinde rastladı mı mümin, karşıdaki Müslümanın ağzında veya kalbinde, gönlünde ifadesini bulan bir hikmet bölümünü buldu mu, o hemen onundur. Nasıl yitirdiğini, kaybettiğini bulunca sevinirse öylece sevinir, almaya tereddüt etmez kendininse öylece alır. İşte hikmet, Kur'an bilgisi, Kur'an'ı anlama bilgisi, Kur'an'ı peygamber şahsında yaşama bilgisi, işte öylece müminin malıdır, öz malıdır, kendisinindir. Yani kanıdır, canıdır, damarıdır, her şeyidir. Bulduğu yerde onundur, hemen alır. Nerede bulursa, kaybını nerede bulmuşsa hemen almalıdır. Onunla bütünleşmelidir, onu öncekilere katmalı, onlarla birleştirmelidir. Kaybettiklerimden rahatsız değilim derse ya bir insan, Olur mu öyle? Var insanlar. Ben bana intikal eden kadarıyla, nasıl söylesem, hani 32 farz veya 54 fazla şekillenmiş veya hani İslam ilmihallerinde özelleştirilmiş ya da daha dar çerçevede namaz hocalarında belirtilmiş biçimde bana intikal eden ne varsa din adına yeter, ondan ötesini istemiyorum diyorsa, yani kaybettiğimi ben aramam, kaybettim razıyım, görsem de almam diyorsa, ne dersiniz böyle birine? Ne diyebilirsiniz de adam ona sahiplenme adına bir gayreti yoksa, istemiyorsa bir şey yapamazsınız ama hadisi yeniden okumaktan başka çare ne? O adam bunu bir kere daha düşünsün. Eğer müminse ve Allah ona bak bu senin malın, sahip ol diyorsa, ya Rabbi sen öyle diyorsun ama karım da benim, kocam da benim, ben onlara da sahip olmuyorum. Kaybetmedim gerçi zannediyorum. Ya da oğlum benim, kızım benim, namusum, iffetim benim, dinim, imanım benim, ben onlara da sahiplenmiyorum diyorsa, ne dersiniz böyle birine? Sahiplen demekten başka ne çare? Derler ki, 15 yaşında kızlarını kaybetmiş bir aile, 7 sene sonra bulmuşlar, eh demişler, şöyle bakmışlar gözü kulağı yerinde, yani kalbi bilmiyorlar ne alem ama ayakları kopmamış, kolları kopmamış ya da saçları yolunmamış ya da gözü çıkarılmamış ya da kulağı kesilmemiş ya, eh demişler elhamdülillah kazasız belasız kızımızı bulduk. Yani madde planında bir eksiklikten öte kayıp yok sanki insanların kafasında. Olsun biz yine okuyalım. Müminlere hatırlatmak için yanlışlarını öğrensinler, doğrularının peşinde koşsunlar. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, kime söylüyor? Müminlere söylüyor. Ey müminler, hikmet sizin yitiğinizdir. Benim gibi anlamak, benim dediğimi algılamak, ben dedi diyebilmek, hayatı Kur'an'a göre değerlendirmeyi, benim ağzımdan duymak, benim süzgecimden geçirmek, bütün bunların bilgisi, bütün bu özellikler sizin yitiğinizdir, sizindir. Kaybetmişseniz, karşıdakinden duyunca, çocuğunuzda görünce veya bir başka Müslüman size duyurunca, hemen alın onu. Çünkü el-hikmetu dâlletul mü'min, haysümâ vecedel mü'minu dâlletehu fellecme'ha ileyh. Hikmet müminin yitiğidir. Mü'min kaybını nerede bulursa, onu alır, hemen alıversin, öncekilerle birleştirsin, toplasın, kendini onunla şekillendirsin. El-halifu hinsun ev nedemun. Bir başka ifadeyle, el-halifu nedemun ev mendemetun. Yemin eden ya yeminini bozar ya da pişman olur. Yemin etmek kişiyi pişman eder. Pişmanlık unsurudur. Etmeyin. Ama çare kalmadı, ama başka çarem yok, ben mecbur kaldım. Niye? Yani Allah'ı o işe şahit getirmezseniz, adam inanmayacaksa bırakın da inanmasın. Çünkü inanma niyeti yoktu ondan. Sen samimiyetini samimi olarak ortaya koy, ona yemin etmeden o da inansın. Ama adam pişman olacağı halde bunu bile bile çaresiz kalıyorsa, mecbur oluyorsa, imkanı kalmıyorsa, buna rağmen yemin ediyorsa, tamam etsin, fakat bilsin ki yemin eden kişi genellikle ya yeminini bozacak ya da pişman olacak, mahvedecektir. Çünkü yemin edince bir hayat boyu aldığı bir karar adına yemin edecektir. İnsanoğlu bugününü tam bilmez ki yarını bilse. Ama böyle bir durumda aleyhissalatü vesselam o rahmet peygamberi bize şöyle bir yol önerir. Bir kimse bir konuda yemin etmişse ama yemin ettiği şeyin aksinin daha hayır olduğunu öğrenmişse, o yeminini bozunca daha hayırlı bir iş yapacaksa, onun yemini bozulmalı diyor aleyhissalatü vesselam ve yeminine kefaret ödemeli ve arkasından da o daha hayırlı işi yapmalıdır. Mesela yemin ettiniz, falanla kesinlikle konuşmayacaksınız, yemin billah ettiniz. Çok geçmeden 2-3 samimi dostunuz, kardeşiniz, arkadaşınız geldi. Sizin ona gitmeniz gerektiğini ısrarla vurguladılar. Başka çare yok dediler çünkü siz ona gitmezseniz o daha kötüye gidiyor anladılar. Sana da bunu güzelce anlattılar. Ama dediniz yemin ettim. Onlardan biri biliyormuş meğer. Ne de güzel söyledi. Evet, yeminini biliyoruz ama aleyhissalatü vesselama sorduk. Yani teorik olarak tabii. O da dedi ki, o Allah'ın kulu yeminini bozsun ve bu daha hayırlı şeyi yapsın ama yeminine kefaret versin. Evet, mümkünse yemin etmeyin, çaresiz kalmayın ama yemin etmeyin. Çünkü yemin eden ya yeminini bozmak zorunda kalır ya da pişman olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.